Herkese hoş geldiniz demek istiyorum bu güzel ikinci advent pazarına.
Bugünkü mumun özellikle adı esenlik mumu. Beytlehem mumu olarak da bilinir. Ve aslında bu ikinci advent'te biz gerçek barışın anlamını yeniden hatırlıyoruz. Barışı, özellikle bu ikinci mum, barışı, esenliği ve huzuru temsil eder. Bu barış, esenlik ve huzur yalnızca savaşın veya kavganın olmaması değil, Tanrı'yla uyum içinde yaşama durumunda ortaya çıkar. Yeşaya 9:6-7'de özellikle İsa Mesih esenlik önderi olarak adlandırılmıştır. Onun gelişi dünyaya Tanrı'nın vaat ettiği esenliği getirir ve bugün özellikle bu barışın, esenliğin ve huzurun anlamını ve hayatımıza olan etkisini İsa'nın dünyaya getirdiği barışı, esenliği ve huzuru inceleyeceğiz. Özellikle bunun üstüne kutsal kitap ayetlerine bakacağız. Yeşaya peygamber İsa'nın doğumundan yaklaşık 700 küsür yıl önce şu sözleri kaleme aldı. O da Tanrı'nın esenliğiyle, Tanrı'nın esiniyle, Tanrı'dan gelen vahiyle bu sözleri yazabildi. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak diye yazılmıştır. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, özellikle şu güçlü Tanrı kısmını en çok da eski kitab-ı mukaddes çevirisinde ki versiyonunu çok severim. Çünkü orada güçlü Tanrı demez, orada der ki Kadir Allah olacak der. İfade aynen böyledir. Ebedi baba esenlik önderi olacak. Tanrı'nın halkına sıkıntı ve karanlık bir zaman içinde verilen bir vaatti bu. İsa'nın gelişi yalnızca dünyasal bir barışı değil, yüreklerde bir yenilenme ve kurtuluş barışını vaat eder. Bir ressam var, barış konulu bir yarışmaya katılır. Resminde dağlarda bir fırtına eserken bir kuş yuvasındaki yavrularıyla huzur içinde oturan bir kuşu çizer. Barış, esenlik, huzur, fırtınanın olmaması değildir. Fırtınanın ortasında bile huzur bulabilmektir. İsa, yaşamlarımızdaki tüm fırtınaların ortasında böyle bir barış bize sunar. Dün akşam yağmur böyle yağarken eşim annesini arabayla ziyarete gitti. Giderken hiçbir sıkıntı yoktu. İşte tam eve geleceği zaman kontağı çevirdi. Marş basmıyor. Tır tır tır tır bir ses geliyor. Marş basmıyor. Araba çalışmıyor. Ondan sonra ben de evde çocuklarla birlikteyim. Annem var. Telefon açtı. Dedi ki ben bu arabayı çalıştıramıyorum. Dedim tamam geliyorum. Atladım motora. Tabii bizde ikinci bir araba yok. Atladım motora. O yağmurun altında gittim. Kaputu açtık. Tır tır çalışmıyor. Cumartesi akşamı. Hava kararmış. Dükkanlar kapanmış. Nereden kimi bulabilirsin? Şansımıza. Şansı da demeyelim, Rabbin aslında yardımıydı bu. Birisi, ya dedi bir sorun var herhalde. Evet dedik, araba çalışmıyor. Birkaç kardeşe videosunu çektim attım. Dedim ya sizce problem ne olabilir? Onlar da dediler budur, budur, budur. Ya dedik şu aküyü arabadan arabaya transfer yapalım. Yaptık, araba çalıştı. Sonra dedik ki ya biz yarın bu arabayla kiliseye gideceğiz. Akü bitmiş. Nasıl yapacağız biz bu işi? Sağa sola sordurduk. Birisi dedi ki ya benim böyle böyle akücü bir tanıdığım var. Sıkıntı yaşarsanız eve kadar gelir. Tamam. Aradık. Araba çalıştı mı abi dedi. Çalıştı dedi. Bizim dükkanın dedi konumunu atıyorum sen gel. Giderken arabanın elektriği hepten gitti. Arabanın freni tutmaz oldu. Birinci devir, ikinci devir, vites. Bir yandan elim el freninde. Bir yandan da dua ediyorum. Rab diyorum bu arabayla biz şimdi kaza yapmazsak bil ki bu senin eserindir. Ve bu arada fırtına da gümbür gümbür yağıyor. Silecekler artık böyle bizi bırak, bizi sal modunda. Bir geliyorsa bir gelmiyor. Şükrettim. O saatte bir dükkan bulabildiğimize. O fırtınanın ortası işte tam olarak buydu. Dün gece annemin kalbi, onun ritim bozukluğu var, biraz zorladı. Bu sabah dedik ki yani biz Rabbe şükredeceğiz. Annem genellikle gururlu bir kadındır. Böyle hasta olsa da söylemeyi sevmez. Onu böyle elinden bir çocuk gibi tutup hastaneye götürmezsen gitmez. Hani tabiri caizse ambulansla gidecek seviyeye gelene kadar evde kalır. Hamdolsun çocukların başında durabilecek birisini bulduk. Hamdolsun eşim annemi hastaneye götürebildi. Hamdolsun ben buraya gelebildim. Rabbin vermek istediği çok değerli bir ders var. Evet fırtına olacak. Evet araba arızalanacak. Evet evimizde sevdiğiniz birisi de hasta olabilir. Ama esenliğimiz bizim bunlara mı bağlı? Bizim esenliğimizin kaynağı başımıza gelenler mi? Ya da fırtınanın kendisi mi? Ha, fırtına olmazsa çok esenlikliyim. Ama fırtına olursa kötüyüm. Davut kardeş bu havaları çok sever. Ben bir Antalyalı olarak, yani artık Antalyalı olduk. Hava böyle güneş gittiği zaman, bulut geldiği zaman benim moralim bozulur. Davutsa çok sevinir. Yaşasın yağmur yağacak. Çünkü o güneşli havayı sevmez. Yani bazen bizim için kötü olan bir şey dahi başka birisi için esenliktir. Evet dün akşam bizim o akücüye gitmemiz gerekiyordu. O kişinin o parayı kazanması gerekiyordu. Bizim arabanın marş dinamosunun da yandığını akücüde öğrenmemiz gerekiyordu. Belki bunların hiçbirini tecrübe etmeyecektik. Eşim arabayı kullanırken fren bir anda basmayacaktı. Belki benim gibi kontrol edemeyecekti ve daha kötüsü olacaktı. Belki dün akşam bir uyanacaktık sabahleyin annem yok. Bütün kötülüklerin içerisinde, bütün sıkıntıların içerisinde bizim esenliğimiz başımıza gelen olaylardan değil, Rab İsa Mesih'ten gelir. O yüzden o fırtına içindeki o anne kuşun yavrularıyla o yuvasında duruşu aslında bana en çok konuşan şeydir bugün. Çünkü bizi o yuvanın da içinde tutan Rabbin kendisidir. Peki bu Tanrı'nın barışı, esenliği, huzuru biz insanlığa nasıl geldi? Meleklerin çobanlara İsa'nın doğumunu ilan ederken söyledikleri sözler bu barışı bize anlatır. Peki ne dediler? En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Esenlik kelimesi bizim çoğunlukla kullandığımız bir kelime belki olmayabilir günlük hayat içerisinde. Biz Hristiyanlar bunu kullanırız ama normal günlük hayat içerisinde hani esenlik kelimesinin çok fazla duyulduğunu duymazsın. Huzur kelimesi işte duyulur daha çok işte. Ya işte huzur olsun. Yani barış olsun. Barışta neden olsun sürekli denir? Çünkü etrafta bazı savaşlar var. O yüzden insanların barışa özlemi var. Peki bu barış kimden gelir? İsa'nın doğumuyla bu barış yeryüzüne geldi. Çünkü İsa'nın doğumu Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi onaracak olan kurtuluş planını başlattı. Bir baba ve oğlu varmış, yıllarca konuşmadan birbirlerinden uzak yaşamışlar. Babası ölüm döşeğinde olduğunu öğrenen oğul onu ziyarete gitmiş. Ve babası da ona demiş ki, seni her zaman sevdim ama gururumuz bizi birbirimizden ayırdı. Bu sözler ikisini de bir araya getirmiş. İşte İsa'nın gelişi de bizi Tanrı ile barıştıran bir köprüdür. Günah yüzünden ondan uzak kaldık. İsa sayesinde yeniden Tanrı'nın huzur evine yaklaşabiliyoruz. Peçesiz bir yüzle. Çünkü o perde yırtıldı, çok iyi biliyoruz. Esenlik ve huzur bizim başımıza gelen işlerde ya da yaşadığımız şeylerde değildir. Esenlik ve huzur sadece ve sadece İsa Mesih'te bulunur. Barış yalnızca İsa Mesih'te bulunur. Paulus şöyle der. Tanrı'yla barışmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önüne güvenle çıkabiliriz. Tanrı'nın önüne güvenle çıkabiliriz. Neden? Çünkü artık biz Tanrı'yla barıştık. Aramızdaki günah engeli ortadan kalktı. İşte bize bir oğul doğdu. Onun adı Esenlik Önderi, Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı olacak. O geldi ve o Tanrı ile bizim aramızdaki büyük mesafeyi, büyük uçurumu çarmıhıyla bir köprü kurarak kapattı. Ve bu barış dışsal durumlarla alakalı hiç değil. Fırtınayla alakalı değil, arabanın bozulmasıyla alakalı değil, sağlık durumumuzla da alakalı değil. İçsel bir yenilenmeyle alakalıdır. Biz Tanrı'yla barıştığımızda içten dışa doğru yenileniriz. Özellikle Romalılar 12. bölüm bunu söyler. Düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Kimin benzerliğinde? Mesih benzerliğinde. Şimdi Dustin çok güzel gitar çalıyor. Ama bazen o gitarın telleri bozulabiliyor. Peki Dustin o gitarın tellerini neye göre geri düzeltecek? Onun bir benzeri var, onun bir aslı var. İşte şimdilerde akort aletleri dediğimiz şeyler var. O akort aleti o sesin aslını veriyor. Ve ondan sonra sen telleri işte oynayarak o aslına geri döndürüyorsun. Biz bozulmuştuk. Kırılmıştık. Sesimiz kötü çıkıyordu. Tanrı'nın önünde sesimiz bile duyulamazdı. Tanrı bizi Mesih benzerliğinde yenileyerek, değiştirerek, dönüştürerek yeniden sesimizin güzel çıkmasını sağlıyor. Şimon var özellikle. Onun tanıklığı bu barışın en çok somutlaştığı andır. Şimon, İsa'yı bir bebek olarak kucağına aldığında şu sözleri söyler. Ki kendisi yaşlı bir adamdır ve o an kendisine kimse işte bu Tanrı'nın oğlu olacak bebek diye sunmamıştır İsa'yı. Sadece tapınağa gelinmiştir ve Şimon bebeği gördüğü anda hissetmiştir. Hissettiğini nereden anlıyoruz? Şu sözlerden anlıyoruz. Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun, artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Gözleriyle gördüğü, kucağına aldığı bir bebekti. Ama o imanla baktı ve orada sadece bebek görmedi. Çünkü o günü bekliyordu. O bebekten çok daha fazlasını o anda gördü. Ve bunu ilan etti. Artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın kurtuluşu gördüm. dünyasal bir gözle bakarsan. Ya bu bebek. Bu altına yapıyor. Bu mu bizi kurtaracak? Ama Rabbin istediği bir gözle bakarsan, yok, bu sadece bir bebek değil. Bu halka ışık olacak, kurtuluş getirecek olan bebek. Barışı yaşamak ve yaymak. İsa sadece barışı getiren değil, aynı zamanda barışı yaymamızı isteyen esenlik önderidir. Ve şöyle der: ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı'nın çocukları denecek. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz: ne mutlu huzuru sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı'nın çocukları denecek. Ne mutlu esenliği sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı'nın çocukları denecek. Neden? Şimdi bu sözü birazcık da halk arasında şu sözle şey yapabilirsiniz. Ha, ben o çocuğu tanıyorum. Marangozun oğlu değil mi o? Evet. Babası da güzel ustaydı. O da güzel usta. Ya ben bu demirciyi tanıyorum. Onun eli çok iyidir. Ne mutlu onun çocuğu olana, o da babasından bunu öğrenecek. Ne mutlu esenliği sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı'nın çocukları denecek. Tanrı'nın barışını almış olanlar bu barışı sadece kendilerinde tutamazlar. Ya da tutmamalılar. Eğer huzuru, barışı, esenliği aldıysak Tanrı'dan, biz bunu çevremize paylaşmakla mesulüz. Peki bu sadece mi mesuliyet mi? Mesuliyet derken görev gibi de algılanıyor, sorumluluk gibi de algılanıyor. Ve bazen insanlar der ki ben bu sorumluluğu taşımak istemiyorum. Hayır, bu senin elinde olabilecek bir şey değil. Sen o barışı aldıysan zaten onu paylaşmadan yapamazsın. Nasıl? Sana bakanlar o huzuru zaten görür. Yani çevrenizde imrenerek baktığınız huzurlu çevresine gerçekten barışı yayan insanlar vardır. Onları anımsarsınız ve dersiniz ki ya onun yanında ne kadar huzur buluyorum, ne kadar rahatım. Ya o adam bana iyi geliyor. O bana iyi geliyor. Dinliyor, konuşabiliyorum. Ya o adam ne kadar sakin. Ya da kadın. İşte böyle yansır. Yeter ki biz o barışı, esenliği, huzuru yaşıyor olalım. Ya da tabiri caizse onun elimizden alınmasına izin vermeyelim. Çünkü onu vermek Tanrı'nın işi bize, ama onu korumak bizim işimiz. Tanrı onu bize sağlıyor. O huzuru, o esenliği, o barışı biz bina edemiyoruz. Tanrı'dan alıyoruz. Ama aldığımız şeyi elimizde tutmaya devam etmek bizim sorumluluğumuz. Onu çaldırabiliriz elimizden. Fırtınalı havada araba bozulunca baya baya gidebilir elinden. Bir anda sevdiğin birisi hastanelik olabilecek duruma geldiğinde bir anda gidebilir o elinden. Bir yandan ense kararabilir, bir yandan işte olumsuz düşünceler konut kurabilir. Benim öyle zamanlarda kendime hatırlattığım bir söz var. Özellikle bu son birkaç aydır bunu daha sık kendime hatırlatıyorum. O söz de şu: Rab bana yeter. Rab bana yeter. Rab bize yeter. Hadi birlikte söyleyelim. Bu sözün aslında bir gücü var. Rab bana yeter. Beraber. Rab bana yeter. Rab bana yeter. Bu söz kendi içinde ne barındırıyor biliyor musun? Rab benim için yeterlidir, fazlasıyla yeterlidir, daha fazlasına gerek yoktur. Çünkü bazen biz insan olarak hep elimizde olmayanı isteriz ya. Yani ya neden iPhone 16 Pro Max Plus olmasın ki? Ya olabilecekken. Ya neden işte şu en son çıkan 2024 işte araba olmasın ki? Olabilir aslında. Ya neden şu 600 beygirlik müthiş motor olmasın ki? Olabilir aslında. Ya neden şu dubleks, tripleks villa bende olmasın ki? Olabilir aslında. Hayır. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Rab bize yeter. Çünkü o bizim ihtiyacımızı bilir. Çünkü o bizim ihtiyacımızı gözetir. Şu şimdi İsa Mesih özellikle orayı anlatırken muhtemelen o dönemde kırlarda çok güzel kırmızı zambaklar vardı. Kır çiçekleri vardı, renkli renkli. Onları kullandı. Ama ben size şu güzel çam ağaçlarını kullanayım. Yani bu ağaçların bütün ihtiyaçlarını Rab karşılıyor. Kimse gelip bu ağaçların köküne gübre sermiyor. Kimse gelip orada yaşayan diğer canlılara, "Aa, siz aç kaldınız, bu da sizin yemeğiniz." demiyor. Onların ihtiyaçlarını karşılayıp onların güzel kokusunu almamızı sağlayan Rab için biz onlardan daha değerliyiz. Ve o diyor ki bize, benim egemenliğim ardınca gidin. Geri kalan her şey size sağlanacak. Ama biz bazen istekle ihtiyaç arasındaki dengeyi karıştırıyoruz. Bazı olağanüstü isteklerimiz oluyor ve onları ihtiyaçmış gibi kendimize söylüyoruz. Halbuki onlar ihtiyacımız olmadığında, ki ihtiyacımız da değil, yani bazıları derttir. Gerçekten derttir. Sıkıntılıdır. Bazı pratik adımlarımız var. Ya Metin o kadar konuştun, ettin. Ya ne yapacağız biz bu kadar işte bilgiyle? Esenlik, barış, anladım. Benim bütün işlerim ters gidiyor bu sıralar. Yani ne barışıymış, ne esenliğiymiş. Hani bak ülke ekonomisi de kötü. Hayatımda da her şey kötü gidiyor. Yani ne barışından, esenliğinden bahsediyorsun Metin diyebilirsin. Özellikle Tanrı'nın barışı, ki biraz sonra Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Günahlardan tövbe edildiğinde gelir. Tövbe edilmediğinde gelmez. O yüzden esenliği, barışı istiyorum dediğin zaman aynada kendime bakmam lazım. Tövbe etmem gereken şeylerden tövbe etmem lazım. Onlardan tövbe ettiğimde, onların omuzlarıma verdiği o büyük ağırlık gittiğinde, hafiflemeye başladığımda Rabbin esenliği gelir. Filipeliler 4:6-7'de şöyle yazar. Hiç kaygılanmayın, her durumda dileklerinizi Tanrı'ya bildirin. Böylece Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa'da yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Bak Tanrı bize bir sorumluluk veriyor. Diyor ki yapın, bunu böyle yapın. Hiç kaygılanmayın, kaygılanmayın. Rab bize yeter. Her durumda dileklerinizi Tanrı'ya bildirin. Bildirmek bizim sorumluluğumuz. Böylece Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa'da yüreklerimizi ve düşüncelerimizi koruyacaktır. Bak bu da Tanrı'nın işi. Bak biz Tanrı'ya bildiriyoruz. O da ihtiyaçlarımızı biliyor. Ve ardından biz de düşüncelerimizi o koruyor. Ama onun öncesinde de tabii ki biz tövbe ediyoruz. Ona bildiriyoruz. Diyoruz ki evet Rab ben bazen kalın kafalıyım, anlamıyorum. Ama teşekkür ediyorum. Bana rağmen benimle birlikte yürüdüğün için, bana rağmen beni bırakmadığın için, bana rağmen kutsal ruhunu bana verdiğin için. Evet, tövbe ediyorum Rab. Bunlar benim yanlışlarım. Birinci pratik adım Tanrı'yla barışmayı içerir. Eğer hala küssek Tanrı'yla esenliği alamayız. O yüzden yeniden Tanrı'yla barışmamız lazım. İsa Mesih zaten bizi barıştırdı. Şimdi bizim o barışı yeniden bozan yanlarımız var. Bizim yeniden Tanrı'nın sesini işitmemizi engelleyen günahlarımız var. Onlardan tövbe ettiğimizde Tanrı bunları bağışlıyor. Hani ilk adım onunla barışmak. Daha sonra tabii ki de ikinci adım başkalarıyla barışmak. Ve en zor adımlardan birisidir bu ikinci adım. Çünkü bizi kıran insanlardan intikam almak dururken niye barışalım? Onlara ödetmek varken, göstereceğim ben ona demek varken niye barışalım, değil mi? Yoksa tam tersi miydi? Efesler 4:32 der ki, birbirinize karşı iyi yürekli ve merhametli olun. Tanrı'nın sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Ve bu bir buyruktur. Artı, biz en son ilahi söylüyoruz ya, ey göklerdeki babamız, Matta'da onun yazılı olduğu Rabbin duasının sonunda şöyle bir şey söyler. Başkalarının günahlarını bağışlamazsanız göklerdeki babanız da sizin günahlarınızı bağışlamaz. Hoppa! Ne oldu şimdi? Demek ki ben başkalarını bağışlamazsam ben de bağışlanmıyorum. Demek ki benim bağışlanmayı öğrenmem lazım. O zaman bir ipucu verelim. Bağışlanma nasıl öğreniliyor? Tanrı beni nasıl bağışladıysa. Tanrı'nın beni bağışlamasından bağışlamayı öğrenebilirim. Çünkü benim öyle çok da bağışlanabilecek güzel bir yanım yoktu. Öyle aman aman ne kadar şirinsin sen diyecek bir şirinliğim de yoktu. Günah batağının içindeydim. Buna rağmen İsa Mesih'te Tanrı'yla barıştım. Ben bu barış için bir şey yapmadım. Bağışlayacağım kişiler bana bağışlanabilmeleri için bir şey yapmak zorunda değiller. Bağışlamak, bağışlaması gereken kişinin kararıdır. Tanrı nasıl bu kararı verdiyse Mesih İsa'da, bunu örnek alırız, bunu akort aletimiz yaparız ve ona göre kendimizi akort ederiz ve bu kararı veririz. Ve Tanrı ile barıştık. Birinci adım gerçekleşti. İkinci adım başkalarıyla barıştık. E geriye ne kaldı? Barışı yay. Barışı paylaş. Nasıl bağışladığını, Tanrı'nın seni nasıl bağışladığını, senin Tanrı'nın bağışlamasından öğrenerek başkalarını nasıl bağışladığını ve bundan öğrendiğin o esenlik veren, huzur veren tecrübeyi başkalarına paylaş. Ağzın iyi laf yapması gerekmiyor, müjdeyi çok iyi öğretebilecek bir teolog olman gerekmiyor. Sadece Tanrı'yla nasıl barıştığını ve bunun senin başkalarıyla barışmanı nasıl sağladığını anlatabilmen, tecrübeni paylaşabilmen yeterli. Bunun içinde Adem'den başlayıp vahiye kadar kutsal kitabı vaaz etmeyeceksin. Çünkü bırak o işi kutsal kitap kendisi yapar. Kutsal kitap kendisini öğretir. Yeter ki Rabbin sende yaptığı değişiklikler onu paylaştığın insanda bir merak uyandırsın. Ya bu adam neden bahsediyor? Diyebilsin. Bu adamın bahsettiği şey çok ilgimi çekti. Çok da şaşırdım. Bu adam inandığı şeyin bunu değiştirdiğini söylüyor. Dur, bu adam neye inanıyor? Buna bir bakayım ben. Bir merak edeyim bakayım. Zaten insanlar genellikle böyle başlıyorlar. Ben bu adamın tezini bir çürüteyim. Ben bu adamın yanlışını bir göstereyim buna diye başlıyor. Daha sonra o merakı Tanrı eline alıyor ve bakıyorsun ki insanlar düşüncelerinin yenilenmesiyle değişiyorlar. Çünkü insanlar Tanrı ile tanışıp Tanrı'ya onlar iman edecekler, biz değil. Biz ettik zaten iman. Onları biz ettirmiyoruz iman. Ama biz Tanrı ile yaşadığımız güzel tecrübeleri anlatırsak ve sadece tecrübelerimizi anlatırsak bu o da merak edene, merak etmeyene hiç anlatma. Zaten merak etmiyor. Niye anlatasın ki? Ama merak edecekler. Yeter ki sen o barışı sen yaşıyor ol. Zaten çevren sende o barışı, esenliği, huzuru görecek. Çünkü senin yanında da huzur bulacak. Ve o zaman o barışı yayabilirsin. Romalılar 12:18 der ki elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Yani elinizden geldiğince bu şimdi bazen biz bu sözleri şöyle alıyoruz. Bu sözlerin bir şeyi var. İşte birden 10'a kadar bir derecesi var. Elinizden geldiğince barış içinde yaşayın. Hani barış için, barış yapmak için istekli ol anlamında aslında hani 8-9 civarında barış yapmaya istekli bir çaban olsun anlamındadır. Ama biz bunu böyle bir üçlerde falan algılarız. Deriz ki yani elinizden geldiğince elimden gelmiyor. Elimden gelmiyor işte. O zaman yapmayacağım. Hani benim elimden gelmeyince yapmama da gerek yok. Bak bana bırakmış çünkü. Hayır. Burada diyor ki elinden geldiğince çabala arkadaş diyor. Çabala, bak çabalarsan olacak. Sonuç olaraktan biz elimizden geldiğince herkesle barış içinde yaşamalıyız. Ve bizim elimizden geldiğince kısmının en önemli örneği İsa'nın sözüdür. Çünkü der ki, senden bir abanı isteyene diğerini de ver. Seni 1.000 adım yürümeye zorlayanla 3.000 adım yürü. Düşmanını sev. Onun için dua et. Demek ki burada bizim çabamız böyle 8'lerde 9'larda olması lazım. Hani elimden gelmiyor deyip kenara çekilip onu 3'lerde böyle ya işte tamam çabaladım mı çabaladım elimden gelmedi. Yapamadım ben. Deyip kenara sıyrılmamak lazım. Son olarak şimdi birçok vaiz son olarak der ondan sonra devam eder ya yok öyle değil. Son olarak Advent'in bu ikinci haftasında yaptığımız Beytlehem mumu, İsa Mesih'in dünyaya getirdiği barışı bize hatırlatan mumdur. Esenliği bize hatırlatır. Yalnızca günlük hayatımızdaki bir huzur için değil, Tanrı'yla yenilenen bir ilişkiyi temsil eder. Ona baktıkça yenileniriz çünkü. Onun gelişi dünyaya Tanrı'nın sevgisini ve esenliği getirmiştir. Özellikle Luka 2:14'te meleklerin söylediği şu söz bugün aklımızdan çıkmasın. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Çünkü esenlik geldi. 2000 yıl önce. Barış geldi 2000 yıl önce. Ve sen ben biz çok daha şanslıyız. O gün çobanlar bunu gördüğünde korktular. Ama kendi gözleriyle görmek için gittiler, gördüler ve gördükleri bebeğe tapındılar. Biz elimizde sayfa sayfa bunları okuyacağımız kutsal yazılarımız var. Esenlik önderini hayatlarımıza yeniden davet edelim ve onun barışını yaşayarak, kendi içimizde yaşayarak başkalarına yansıtalım.